15 Haziran 1915. Sabah kahvaltısı. Üzüm hoşafı. Öğle yemeği yok. Akşam yemeği yağlı buğday çorbası ve ekmek. 26 Haziran 1915. Sabah kahvaltısı yok. Öğle yemeği yok. Akşam yemeği üzüm hoşafı, ekmek. 18 Temmuz 1915. Sabah kahvaltısı üzüm hoşafı. Öğle yemeği yok. Akşam yemeği yarım tayın ekmek. 21 Temmuz 1915. Sabah kahvaltısı yarım ekmek. Öğle yemeği yok. Akşam yemeği şekersiz üzüm hoşafı, ekmek yok. Sanırım hepiniz veya en azından benim gibi belli bir yaşın üstünde olanlarınız az önce saydığım menüyü Çanakkale'de Mehmetçiğimizin yemek listesi olarak bir yerlerden duymuş veya görmüşsünüzdür. Hatta bulunduğunuz kurumların yemekhanelerinde 18 Mart günlerine mahsus bu menünün servis edildiği de olmuştur. Mesela bizim lisede olmuştu. O gün buğday taneli tatsız bir çorbayla üzüm hoşafı verilmişti. Aslında son zamanlarda bu menünün Çanakkale'ye ait olmadığı, Çanakkale'deki askerlerimizin gayet iyi beslendiği belgelerle anlatılmaya çalışıldı. Fakat bu 100 yıllık yanlış algının hala tam olarak giderilebildiği söylenemez. Peki Çanakkale'deki askerlerimiz gerçekte ne yedi? Yemekler nasıldı? Yeterli miydi? Cepheye hangi koşullarda ulaştırıldı ve bu konuda cephe aşçılarımızın marifetleri nelerdi? Bu bölümde bu soruları popüler yayınlardan ziyade akademik kaynaklara ve o günleri yaşamış askerlerin hatıratlarına dayandırarak cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden küçük bir spoiler verecek olursam, evet, Çanakkale'deki askerlerimiz sıklıkla üzüm hoşafı içtiler. Fakat menüde yazıldığı gibi bir akşam yemeği olarak değil, etli kuru fasulyenin veya kavurmalı pilavın üstüne tatlı olarak. Merhabalar, ben Civan Avcı. Bugün 1. Dünya Savaşı podcast serisinde özel bir konu işleyeceğiz. Çanakkale'deki askerlerimizin beslenme konusunu. Öncelikle bana böyle bir içeriği üretme fikrini sunarak bu bölüme sponsor olan Mengen Aşçılık Okulu Mezunları Derneği'ne ve Ecole Food firmasına çok teşekkür ediyorum. Doğru beslenmenin ve kaliteli yemeğin Çanakkale zaferine olan katkısına vurgu yapacağımız bu bölüme, saygıdeğer aşçılarımızın ve gastronomi bölümü akademisyenlerimizin sponsor olması anlamlı bir jest oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi isterseniz günümüz aşçılarından ayrılarak 1915'teki tabur aşçılarımızın yanlarına gidelim ve kazanlarında neler pişiyormuş ona bakalım. Erlerimizin güç ve cesareti midesindedir. Mideye hizmet etmek gerekir. Bu sözler Çanakkale'de komutasında on binlerce asker bulunan Güney Grubu Komutanı Mirliva Vehip Paşa'ya aittir. İsterseniz kendimizden düşünelim. Stresli geçen yorucu bir günün ardından bizim de kendimizi şöyle sevdiğimiz güzel bir yemekle veya lezzetli bir tatlıyla ödüllendirdiğimiz olmuştur. Çanakkale'de ise siper koşulları altında yaşayan askerlerimizin enerji gerektiren ağır işler yaptığını ve devamlı bir stres altında olduklarını düşünürsek sanırım cephedeki yemeğin önemi yadsınamaz. Özellikle taarruz öncesi zamanlar morallerin had safhada olması gereken zamanlardır ki 26. bölümü dinleyenler İngiliz askerlere taarruzdan önce ekstra rom dağıtıldığını hatırlarlar. Türklerde ise bu durum sıcak yemek olarak tezahür eder. Örneğin 5. Tümen Komutanı Hasan Basri Bey 19 Mayıs taarruzu öncesinde yayınladığı tümen emrinde "Askerin gece sıcak yemekle karnı doyurulmalı, torbalarına ekmek ve katık, mataralarına su koyulmalıdır" talimatını vermiştir. Aynı şekilde Cemil Bey de 8 Ağustos'ta Conk Bayırı'nda taarruz emri verirken "Mümkünse efrada hemen sıcak yemek yedirilmelidir" maddesini eklemiştir. Keza Mustafa Kemal'in de emirlerinde askerin iaşesine verdiği önem görülür. Bölümün ilerleyen dakikalarında paylaşacağım hatıratlarda Çanakkale'de askerlerin yemek mevzusuna ne kadar önem verildiğini zaten daha net anlayacağız. 3149 kalori. Bu Osmanlı ordusunun askerleri için hesapladığı günlük kalori miktarıdır. Günümüzde yetişkin bir erkeğin alması gereken günlük enerji miktarının 2000-2500 kalori, ağır işlerde çalışan erkeklerin ise 2900 ila 4000 kalori arasında olduğunu düşünürsek, 3149 kalorinin kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada önemli olan bu miktarın düzenli olarak verilip verilemediği ve de bu kalorinin hangi gıdalardan alındığıdır. Dönemin askeri tayinat ve yem kanununa göre bir askere günde 900 gram ekmek, 250 gram taze et, Kuru ağırlığıyla 150 gram bulgur, 20 gram yağ ve 20 gram tuz verilecektir. Bunlar arasından etin taze olarak bulunamadığı zamanlarda askere 125 gram dana veya koyun etinden kavurma, kıyma, sucuk veya pastırma, alternatif olarak koyun eti fiyatını aşmaması koşuluyla keçi etinin de verilebileceği öngörülmüştür. Ayrıca et ağırlığının 1/4 kadar nohut veya fasulye ile değiştirilebilecektir. Bulgura alternatif olarak pirinç, pirincin de bulunmadığı durumlarda patates, havuç, enginar, lahana, ıspanak, pırasa, lahana turşusu, şalgam ve yeşil salata, sebze bulunmayan durumlardaysa tarhana, her nevi kuru sebze ve konserveler verilecektir. 900 gram olarak belirlenen taze ekmek miktarı verilemediği zamanlarda 600 gram peksimet verilecek. Şayet o gün yemekte bulgur veya pirinç gibi karbonhidrat kaynağı verilemiyorsa peksimet miktarı 1000 grama çıkarılacak ve peksimetin bir kısmı askere papara olarak yedirilecektir. Bilmeyenler için papara yöresine göre değişmekle birlikte peksimetin veya bayat ekmek parçalarının hayvan yağı ve soğanla kavrulması veya kahvaltılık olarak peynir, süt, pekmez, çay gibi tatlandırıcı gıdalarla karıştırılmasıyla hazırlanan bir yemek çeşididir. Bu arada askerlere dağıtılan peksimetin kritik zamanlar için bir demirbaş erzak olduğunu ve komutanlardan izinsiz tüketilmesinin yasak olduğunu da belirtelim. Bunlar askere verilmesi öngörülen miktarı ve çeşidi yasalarla belirlenmiş gıdalardır. Araştırmalarıma göre Çanakkale'de bu diyet tam olarak uygulanamamış. Örneğin et miktarı 250 gramdan önce 62 grama sonra da 31 grama düşürülmüşse de asker kesinlikle aç kalmamış, ateş hattındakiler hariç her gün en az bir öğün sıcak yemek yemiş ve bu yemekler haftada birkaç defa olmak üzere etli olmuştur. Şimdi isterseniz menülerin gerçek içeriklerine, yemeklerin nasıl hazırlanıp askerlere nasıl dağıtıldığına bakalım. Başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerden Çanakkale'ye gelen erzaklar öncelikle menzil ambarlarında depolanıyor ve hamal taburları vasıtasıyla cephe gerisinde yer alan seyyar mutfaklara ulaştırılıyor. Burada tabur veya bölük aşçıları bu erzakla kara kazan diye tabir edilen büyük kazanlarda yemekler pişiriyor. Pişen yemekler genellikle etli veya etsiz kuru fasulye ya da nohut, etli veya sebzeli pirinç lapası, kuru bakla, zeytinyağlı sebze yemekleri, pirinç çorbası, bulgur veya pirinç pilavı gibi tek kazanda basit bir şekilde pişebilecek yemekler oluyor. Pişen yemekler daha sonra temiz gaz tenekelerine dolduruluyor. Tenekeler boş cephane sandıklarına denk bir şekilde yerleştirilip katırlara yükleniyor ve bölük eminleri tarafından cepheye ulaştırılıyor. Cepheye ulaştırılan yemekler tekrardan kazanlara alınarak ve eğer mümkünse ısıtılarak askerlere dağıtılıyor. Genellikle topçuların biraz arkasına kurulan bu dağıtım kazanlarının önünde takımlardan ve hatta mangalardan seçilen erler ellerinde birer karavanayla sıraya giriyorlar. Kazanın önünde sıraya girmiş askerlerin bir fotoğrafını Instagram'da paylaştım. Bu arada asker yemeği ya da toplu dağıtılan yemek anlamına da gelen karavana esasında bir çeşit derin tepsi ya da sinidir. Yemekler bir manga yani 8-10 askerin tek bir karavanın etrafına oturması suretiyle yeniyor. Askerler ortak kaptan yenen bu yer sofralarında yanında getirdiği tahta kaşığını karavanaya daldırıyor ve karnını bu şekilde doyuruyor. Her askerin üstünde sapı bükülüp kolay taşınabilen bir tahta kaşık bulunuyor. Benim de küçükken zaman zaman yer sofrasında ortak kaplardan yemek yemişliğim vardır. Fakat bir sinin etrafına 10 kişinin nasıl oturabileceğini aklım almadığı için merak edip babama sordum. Tabii ki de oturulur dedi ve bana nasıl olabileceğini gösterdi. Bağdaş kurulup dizin teki sofraya, diğeri ise dışarı bakacak şekilde oturulunca oluyormuş. Ve hatta bu sofra düzenine bizim köylerde asker biçimi deniyormuş. Buradan da şu anlaşılıyor. Demek ki çoğu kırsal kesimlerden gelen erlerimiz cephede de kendi memleketlerinde nasıl alıştılarsa öyle yemek yemişlerdir. Keza yedikleri yemekler de zaten alışkın oldukları yemeklerdir. Bu bir askerin morali için çok önemlidir. Cephedeyken olabildiği kadar kendi evindeymiş gibi hissetmesi. Belki İngilizler sırf etten oluşan konserveleriyle Türklerden daha çok protein tüketmiş olabilirler. Fakat evde olsa kesinlikle yemeyecekleri bu konservelerden kimse iyi bahsetmez. Sert bisküvilerden de keza öyle. Bazen aldığınız gıdanın besin değerinden ziyade onun size neler hissettirdiği de çok önemlidir. Biz tekrardan dönelim cepheye. Çanakkale'de eğer olağanüstü bir durum, bir harekat mevzusu yoksa kahvaltı genellikle 7-8 arası, öğle yemeği 11-12 arası, akşam yemeği ise 16-17 arası veriliyor. Fakat okuduğum bir başka kaynakta yemek saatlerinin belli olmadığı, yemek ne zaman hazırsa o zaman yendiği yazıyor. Keza okuduğum hatıratlar da buna işaret eder. Bazen öğle yemeğinin ikindi vakti, akşam yemeğinin ise geceleyin verildiği olmuştur. Fakat askerlerin aç bırakılmamasına özen gösterilmiştir. Yine sıklıkla karşıma çıkan bir diğer bilgi de askerin cebinin fındık, üzüm, incir, hurma gibi çerezlerle dolu olduğu, gerektiğinde bir çay demleyerek bunlarla açlığını bastırdığıdır. Kahvaltı menülerine baktığımızda çay ve ekmeğin hiçbir zaman eksik olmadığını, buna ilaveten pirinç çorbası veya konserve sebze çorbası verildiğini görüyoruz. Bu konserve çorbanın Kafkas cephesinde de karşımıza çıkan Alman knor çorbası olma ihtimali çok yüksektir. O yıllarda Almanya'da bu hazır çorbanın bir etli bir de sebzeli versiyonu üretilmiştir ki etli versiyonunun domuz eti içermesinden ötürü Türkiye'ye sadece sebzeli versiyonunun gönderildiğini düşünüyorum. Öğle yemeklerinin akşam yemeklerine nazaran biraz daha hafif olduğunu, yemeğin yanında katık olarak genellikle zeytin, eğer varsa peynir veya yoğurt, hoşaf, üzüm, fındık ve papara gibi yiyeceklerle geçiştirildiğini görüyoruz. Fakat yine günlüklerden okuduğum askerlerimizin zaman zaman öğle vakti de nohut, bakla, semizotu ve pırasa gibi yemekler de yediğidir. Asıl ana öğün olan akşam yemeklerinde çoğunlukla etli kuru fasulye, nohut veya bakla yemeği, bazen kavurmalı pilav, hayvan yağıyla ve doğranmış etle pişirilmiş pirinç veya bulgur lapası, zeytinyağlı sebzeler ve yahniler verilmiştir. Tatlı olaraksa askerlerimiz hoşaf, irmik helvası ve tahin pekmez gibi yiyecekler tüketmiştir. Bir sonraki öğünün ertesi gün verilecek sabah kahvaltısı olması dolayısıyla en yüksek kalorili porsiyonların akşam yemeklerine ayrıldığını görüyoruz. Bu arada kıyaslama için sizlere şu bilgileri vermek isterim. İngiliz ordusunda günde sadece 2 öğün yemek verildiğini, siperlere hiçbir surette sıcak yemek gitmediğini ve askerlere hiçbir zaman taze ekmek verilmediğini, bunun yerine kurşun geçirmez denilen sert ve tatsız bir tür bisküvi verildiğini hatırlatmakta fayda var. Türk ordusunda sıcak yemeğin gitmediği tek yer belki de en ileride izole kalan yani bağlantı siperleri bulunmayan avcı hatları olmuştur ki, hatıratlardan okuduğum kadarıyla onlara bile gece vakti kamuflajlı cephane sandıklarında yumurta, pilav, kavurma gibi dökülmeyecek yemekler gittiği olmuştur. Evet, bunlar erlere verilen yemeklerdir. Şimdi isterseniz subayların neler yediğinden bahsedelim. Çünkü Çanakkale'de görev yapan subaylara özel, cephe gerisindeki köylerde subay lokantaları, cephede ise özel aşçılar vardır ve yemeklerin kalitesi haliyle daha yüksektir. Subayların hatıratları ayrıca erlerin de nasıl beslendiği konusunda bize fikir verir. Hatıratlar arasında şüphesiz Çanakkale'de teğmen olarak görev yapmış İbrahim Naci'nin düzenli olarak tuttuğu günlüğü çok nadir ve değerli bir kaynaktır. Sizin için bu kaynağın sadece yemeklerden bahsedilen kısımlarını aldım. 1 Haziran 1915. İyaşe ise pek mükemmeldi. Asker bazen günde 3 defa yemek yiyordu. Yürüyüş pek yavaş oldu. Ancak akşam saat 6.30'da Bolayır'ın 3 kilometre kadar kuzeyinde ordugah kurabildik. Bu akşam yemek yetiştirilemedi. Askere peynir dağıtıldı. 2 Haziran 1915. Gece yetişmemiş olan fasulye saat 3.00'da sabah yemeği olarak dağıtıldı. Saat 5'te Buhranlı'ya hareket ettik. Aşçıda bir et yemeğiyle balık ve kiraz yedim. Çıktım. Kasabada gezerken vakit geçmişti. Ordugaha döndüm. Askere ise bakla yemeği pişirmişler, dağıtıyorlardı. 3 Haziran 1915. Ilgar köyünde mola verdik. Bu köyde süt yoğurt boldu. Neferin birini yoğurt almaya gönderdim. Biraz sonra yoğurt mayası atılmış fakat henüz yoğurt olmayan bir çanak süt geldi. Ekmekle içtim. Yatak dengine dayanarak defterimi çıkardım. Yazmaya başladım. Biraz sonra ise lokantadan yemek geldi. Fasulye pek lezzetliydi. Birazını pilava katarak yedim. İri üzüm hoşafında içtim. Bu sırada askere baklayı dağıttırdım. Bunu yedikten sonra hoşafı da verdim. Askerler burada oldukça istirahat ettiler. 6 Haziran 1915. Sabah 5.30'da kalktım. Mehmet çayımı getirdi. İçtim ve nihayet kalkmaya başladım. Öğle yemeğini konserve ve yoğurt olarak yedim. Saat 9'da akşam yemeği yedim. Halbuki saat 4.30'da peynir, yumurta ve ekmek yemiştim. Sonra neferin birini köye gönderip 3 kuruşa bir okka kiraz aldırdım. Bu arada burada belirtmemiş olsam da İbrahim Naci'nin hemen hemen her sabah güne çayla başladığını, birçok kez yoğurda erişiminin olduğunu ve en az 2 günde bir et yediğini söyleyebilirim. Devam ediyorum. 15 Haziran 1915. Konservemiz pişti. Demin çayımı demledim. Şimdi yeni kestiğimiz kuzudan ayırdığımız kebaplık kısmının olmasını bekliyoruz. 18 Haziran 1915. Öğle yemeğimiz fasulye, yoğurtlu kabak kızartması, etli pilav ve pestil hoşafından ibaretti. 19 Haziran 1915. Öğle yemeği semizotu ciğer yahnisinden ibaretti. Akşam yemeği kabak, nohut, işkembe çorbası. 21 Haziran 1915. Saat 11. Muharebeye girdik. Milyonlarca top ve tüfek patlıyor. Şimdi birinci onbaşım yaralandı. Allah'a ısmarladık. Saat 11.15. İmza İbrahim Naci. Teğmen İbrahim Naci, Kerevizdere dolaylarında bu son notunu düştükten sonra 52. bölümde anlatmış olduğum 83 rakımlı tepe muharebesinde daha 21 yaşındayken şehit olmuştur. Çanakkale'deki yemekler konusunda bize fikir verebilecek bir diğer kaynaksa Arıburnu'nda subay olarak görev yapan yine 21 yaşındaki Mehmet Fasih Bey'in günlüğüdür. Bu günlük kanlı sırtta yani ateş hattında tutulmuş olması bakımından çok önemlidir. Bu kaynağa göre kanlı sırttaki 7. bölük siperlerindeki subaylara 26 Ekim 1915'te öğle yemeğinde imam bayıldı. 19 Kasım günü öğle yemeğinde pekmezle tatlandırılmış un helvası verilmiş ve 25 Kasım günü öğle yemeğinde tam 5 çeşit yemek çıkarılmıştır. 26 Kasım günü akşam yemeğinde sucuk ve bulgur pilavı, 27 Kasım günü öğle yemeğinde pırasa ve pilav, 3 Aralık günü akşam yemeğinde mantı ile lapa çıkarıldığı gibi 16 Aralık günü ise askere akşam yemeğinde ızgara köfte ve çorba verilmiştir. Evet, siperler arası mesafenin 8 metrelere kadar düştüğü kritik bir bölgede görevli olan askerlere ızgara köfte bile verildiği olmuş ve askerin morali yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Güzel yiyeceklerin cephedeki bir askerin moraline olan etkisinin en güzel örneğini 12. Tümen Komutanı Selahattin Adil Bey'in eşine yazdığı mektuplarında görüyoruz. Komutan o mektuplardan birinde, "Çok şükür yediklerimiz şikayet edilecek gibi değil. Aşçımızdan böreğine tatlısına kadar yiyoruz. Ama dediğim gibi çerez konusunda açgözlülük ediyorum. Artık kurudan suludan ne gönderebilirseniz bana gönderin," diye yazmış ve bu mektuptan sonra eşinin gönderdiklerinden yine başka bir mektubunda şöyle bahsetmiştir. "Çok şükür sıhhatteyim. Buraya geleli takriben bir ay oldu. Kendimi epey toparladım. Tabii bu hususta gönderdiğin havyarlar, tereyağlar, şekerlemeler de pek tesirli oldu. Hele maden suları midemi büsbütün düzelterek iştahımı artırdı. Bu maddi gıdalardan başka beni bu derece düşünmüş, özenip bezenerek yollamış olduğundan mebzul, mültefit, uzun mektuplarla ruhumu tazelemekten her an boş durmamış bulunduğundan ayrıca manevi bir gıda oldu." Günlüklerin yanı sıra Çanakkale'deki yeme içme işleriyle alakalı kesitlerin yer aldığı yine görgü tanıklarının yazıları vardır. Örneğin Amerikalı gazeteci Arthur Paul, cephe gerisinde bulunan askerlerin sabah kahvaltısında çay, keçi peyniri, taze ekmek yediğini, akşam yemeğinde çorba, et, taze fasulye, erik kompostosu yediğini ve kendilerine de ikram edildiğini aktarmıştır. Bir başka örnekte ise Emil Galli isimli bir Fransız gazeteci Çanakkale'deki İHA'yı ele aldığı makalesinde şunları yazmıştır. "Çanakkale'deki askerin hiçbir eksiği yoktur. Ekmekler askerlerin olduğu yerlerde pişiriliyor. Un pek ziyade boldur. Yarımada'nın birçok yerinde mutfaklar kurularak askerlere düzenli olarak sıcak yemek dağıtılıyor. Hatta ateş hattındaki adamlara kahve bile veriliyor." Fransız gazetecinin bu yazıyı Fransız kamuoyuna yönelik "işte yenildiğimiz ordu sandığınız gibi fakir değil, böyle zengin ve donanımlı bir orduydu" demek için biraz da abartarak yazmış olabilir. Fakat ekmeklerin cepheye yakın yerlerde pişirilmesi, sıcak yemek dağıtılması gibi hususların gerçek olmadığını söyleyemeyiz. Örneğin İngilizlerin ekmek yerine geçen bisküvileri İngiltere'deki bir fabrikadan gelmekte ve uzun yollarda gittikçe sertleşmekte, fakat Türklerin ekmeği ordu bünyesinde ekmekçi takımları tarafından cepheye yakın yerlerde pişirilmektedir. Gelibolu, Burgaz ve Bigalı'da konuşlandırılan ekmekçi takımlarının her birinde bir baş mayacı, bir mayacı, bir pişirici, iki yardımcı, bir hamurkar, iki kesici, bir tahtacı ve bezci, bir kapakçı ve iki hamal bulunmaktadır. Ayrıca tayakkun tahtası, tayakkun bezi, boy salacağı, hamur yaracağı gibi bu takımların ekmek yaparken kullanacağı araçların çeşidi ve sayısı bile yasalarla sabittir. Bu teşkilatlanma biçiminden Türk ordusunda ekmeğe verilen önem daha net anlaşılır. Fakat muharebenin ilerleyen zamanlarında özellikle Seddülbahir cephesinin ekmek tedariğinde bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Her ne kadar Osmanlı bir tarım ülkesi olsa da buğday gibi çok temel bir besin maddesinin bile bir kısmı ithal gelmektedir. Savaş zamanı tarımda yaşanan aksaklıklar ve ağırlaşan ekonomik şartlar buğday stoklarının azalmasına ve ekmeğe arpa, saman, kepek ve bakla karıştırılmasına yol açmıştır. Özellikle buğdayın yokluğunda mısır unundan yapılan ekmekler çabuk bayatlayıp un ufak olmuş ve Seddülbahir cephesine zaman zaman çoğu kırıntıdan oluşan ve nefasetini kaybetmiş ekmekler gitmiştir. Bu konuda Seddülbahir cephesi komutanı Vehip Paşa'nın genel olarak iyaşe konusunda İstanbul'a gönderdiği bir şikayet raporu çok meşhurdur. Çünkü paşa raporun yanına askere verilen ekmeklerden bir numune de iliştirmiş ve şunları yazmıştır. Et, yasal ölçünün 1/4 olan 60 gram üzerinden hesaplanarak haftada ancak 2 kez veriliyordu ki günlük 16 gram eder. Erzak vesaire adıyla verilebilen kuru baklayla zeytin tanesi ve seyrek olarak kuru fasulyeden ibarettir. Ekmek, yarısı un ve diğer yarısı toz haline dönüşmüş peksimet kırıntılarından olmak üzere verilebiliyor. Askere verilmekte olan ekmeğin bir örneğini aynen gönderiyorum. Yemek adıyla verilen maddelere gelince çok bayat denecek kadar kurumuş ve kısmen de kurtlanmış olan kuru baklayla hesaba dayanarak ortalama er başına düşen 20-25 gram oranında sığır etinden oluşmaktadır. Baklanın depolanmasında yapılan bazı hatalar sebebiyle ambarlarda haşereler görülmüş ve cepheye zaman zaman kurtlu bakla gittiği olmuştur. Paşa'nın şikayeti üzerine Seddülbahir cephesinin iyaşesinin yokluktan değil ihmalden kaynaklandığı anlaşılmış ve özellikle ekmek konusunda iyileştirilmeler yapılmıştır. Bu arada tutulan günlüklerden Çanakkale'deki yemekler hakkındaki görüşlerin kişiden kişiye göre değiştiği görülür. Örneğin Sivaslı Sami Efendi biraderine gönderdiği mektubunda hastaneye ulaşan hastalara hemen ekmek, çay, et suyuyla pişmiş çorba verildiğinden, sonrasında sigara, koyun yoğurdu, ayran, çay ve süt dağıtıldığından bahseder. Yine benzer şekilde muhabir Burhanettin Bey, avcı siperlerine kadar sıcak yemek ulaştırıldığını, sıcak çorbasını, etli sebzesini yiyen ve soğuk hoşafını içen askerin cebinde üzümü, fındığı, elinde sigarasıyla durumunun çok iyi olduğunu aktarır. Başka bir muhabir Ali Ekrem Bey ise gazeteye gönderdiği yazısında limanda gezerken rastladığı çuvallarda fındık, ceviz, çekirdeksiz üzüm, kahve, çay, şeker, çiroz, konserve ve kuru kayısı olduğunu anlayınca çok şaşırdığını aktarmıştır. Öte yandan Kazım Şakir ise hastanede öküz yağıyla pişirilmiş bulgur veya un çorbası, öküz söğüşü, yine aynı yağ ile pişirilmiş pirinç lapası ve bulgur pilavı verildiğini anlatır ve bu yemeklerin hastayı iyileştirmek bir yana sağlam insanı bile hasta edeceğini savunur. Daha sonra hastaneden çıkan Kazım Şakir, 6 Aralık 1915'te Yeniköy'deyken yazdıklarında sabah nefis bir Alman çorbası içtiğinden, öğle vakti sardalya verildiğinden bahsetmiştir. Bunu bir sos ve soğanla salata olarak tükettiklerini, akşam fasulyesini zevkle yediğini belirtmiştir. Daha sonra iyaşe memurunun ikişer kilo şeker dağıttığını da eklemiştir. Kazım Şakir'in şikayet ettiği bir yemeği başka bir asker temiz yağla pişirilmiş içinde lop lop etler bulunan nefis fasulye ve yanında bol şekerli irmik helvası olarak tarif etmiş. Bu da yemek konusundaki yorumların kişiye ve duruma göre değişebileceğini göstermiştir. Benim de Kazım Şakir Bey'in yazdıklarından anladığım kendisinin sebzeyi ete tercih ettiğidir. Keza taze sebze cephede en çok eksikliği duyulan yiyecek olmuştur. Örneğin bu konuda yedek subay Münim Mustafa günlüğüne şöyle yazmıştır. Orada bulunduğumuz müddet zarfında gözümüzde tüten şeylerden biri de şeker ve sirkeydi. Ah, bir damla sirke, bir parça şeker, ne enfes şeymiş. Dünyanın bu nefis gıdalarını görmek, kokusunu duymak da yetişir. Ah, bir tabak salata. Çanakkale'de yeşillik konusunda işler açıkçası biraz doğaçlama gelişmiştir. Yörede yetişen ve Türkler tarafından bilinen kuzu kulağı, pancar, yemlik, semizotu, ebe gümeci gibi otlar mevsiminde gerek yemeği yapılarak gerekse salata olarak tüketilmiştir. Bu konuda Anzak askerlerinin Gelibolu'da tanımlayabildikleri tek ot dağ kekiği olmuştur ve onu da tadı pek de hoş olmayan bully beef yani sığır konservelerini lezzetlendirmek için kullanmışlardır. Ayrıca iki taraftan da yabani ot yedikleri için zehirlenenler de olmuştur fakat bunlar münferit vakalardır. Şu ana kadar bahsettiğimiz belgelerden Çanakkale'de subayların ve erlerin zaman zaman aynı fakat genellikle farklı yemekler yediği anlaşılır. Nitekim bu durumu eleştirenler de olmuştur. Arıburnu cephesinde tabur imamı olarak görevli Abdullah Fevzi Efendi bu durumdan şöyle bahseder. Bu tarihte zabitlerin durumu nasıldı dersen onlar çok iyi durumdaydılar. Yemek, içmek ve hayat onlar için gayet hoştu. Bir kere erzak ve gıda yönünden üzerlerine toz konmazdı. Sabah ve akşam onlara aş kaynar, en lezzetli yemekler pişer, en iyi ekmekler gelir, beyaz has yufkalar bol bol bulunurdu. Erzak ilgili birimlerde depolanır, mevsime göre en güzel meyveler, çeşitli yiyecekler onlar için kıtaya gelirdi. Elma, armut, erik, salatalık, üzüm, karpuz, kavun her şey sofralarında bulunurdu. Subaylara ve erlere farklı yemek verilmesi açıkçası 1. Dünya Savaşı için genel geçer bir durumdur. Okuduğum makalelerde bu iki grup arasındaki sayı farkı nedeniyle bu durumun doğal görülmesi gerektiği yazar. Keza başvurduğumuz günlükler tamamıyla subaylara aittir ve bahsi geçen güzel yemekleri çoğunlukla subaylar yemiştir. Buna rağmen zaman zaman erlerin de aynı yemeklerden yedikleri ve erlere mahsus çıkan karavanın da belli bir kalitenin üstünde olduğu anlaşılır. Kaldı ki gerçekten Çanakkale'deki askerlerimiz podcast'in başında okuduğum türden bir yokluk içinde olsalardı. Düşük rütbeli bir subay olan 21 yaşındaki İbrahim Naci savaşın hiçbir gününde "Şimdi yeni kestiğimiz kuzudan ayırdığımız kebaplık kısmının olmasını bekliyoruz" gibi bir cümleyi herhalde kuramazdı. Çünkü onun bu notu düştüğü günle Çanakkale'ye ait olduğu iddia edilen o menünün ilk günü aynı tarihe yani 15 Haziran'a işaret eder. Yani sözüm ona yokluktan askerlerin öğün atlayıp kuru ekmek yediği bir günde tertemiz karakteriyle tanınan İbrahim Naci kuzu kebabı yemiş olsaydı bile bunu günlüğüne yazamazdı diye düşünüyorum. Aksine genç subayımızın günlüğünden askerlerinin doyurulmasına son derece önem verdiği anlaşılmaktadır. Bu arada bu mevzubahis menünün 1915 yılı Çanakkale cephesine değil 1917 yılı Irak cephesinde görev alan 52. Tümen 43. Alay 1. Tabur'a ait olduğu düşünülmektedir. Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursam. Çanakkale'ye ait olduğu iddia edilen menüyle beraber askerimizin aç bilaç savaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Subaylarımızın beslenmesi muntazama yakınken erlerimizin beslenmesi konusundaysa ne çok olumlu ne de çok olumsuz abartılardan kaçınılması gerekir. Askerlerimiz genel olarak diğer orduların erişemediği taze ekmeğe erişebilmiş, olağanüstü zamanlar dışında günde bir öğün sıcak yemek yemiş ve bu yemekler haftada bir iki defa da olsa etli olmuştur. Öğünlerin geciktiği zamanlardaysa askerimiz cebindeki çerezlerden ya da dağıtılan kuru katıklardan istifade etmiş ve yazılı belgelerden anladığımız kadarıyla da hemen hemen her sabah çay içmiştir. Bu arada bugünlerde çok ucuz olan çayın o yıllarda bir ithal ürün olduğunu unutmayalım. Çanakkale zaferinde cephede çarpışan askerler kadar şüphesiz o askerlerin karnını doyuranların da payı çok büyüktür. Özellikle tabur ve bölük aşçılarının kazanlarını kaynatmak için yaktıkları ateşin dumanı düşman için kolay hedef olmuştur. Bu yüzden aşçılarımız bombardıman riskine karşı çoğunlukla gece karanlığında çalışmak zorunda kalmıştır. Buradan bu podcast vasıtasıyla askerlerimizin ekmeğini pişiren ekmekçi taburlarına, yemeklerini pişiren tabur ve bölük aşçılarına, bu yemekleri cepheye dökmeden taşımaya çalışan bölük eminlerine, ayrıca kritik hamleleriyle savaşın gidişatına etki eden subaylarımızı güzel yemekleriyle manen ve maddeten doyuran subay lokantaları çalışanlarına ve özel aşçılara minnetlerimi sunuyorum. Bölümde yer vermek istediğim son bir hatırat kesitinde ise şöyle bir cümle geçer. Bolulu aşçının pişirdiği tatlılı pilavlı birkaç türlü nefis yemeği yuvarlayan zabitan. İşte o Bolulu aşçıların geleneğinden gelen Mengen Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği'nin ve bu derneğin kurulmasında öncü olan aynı okuldan mezun Önder Bilen ve firması Ecole Food'un bu bölüme sponsor olması da ayrı bir anlamlı oldu. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyor ve derneğin tüm üyelerine kariyerlerinde başarılar diliyorum. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Şimdilik hoşçakalın.